Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programındayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocam var. Hocam hoş geldiniz, merhaba, hayırlı akşamlar.
Merhaba, hoş bulduk, hayırlı akşamlar İbrahim Bey.
Evet hocam, önemli gündem başlıkları var yine masamızda ama en sıcağından başlayalım müsaadenizle. Yaklaşık 9-10 gün sonra bir seçime gidiyoruz. Türkiye satında gerçekleşen bir seçim ama geçen hafta da konuşmuştuk. Bütün dünyadan bu seçime dair yorumlar, direktifler, yönlendirmeler de eksik olmuyor. Son olarak İngiliz The Economist dergisi seçimi kapağına taşımış ve Erdoğan gitmeli. Hükümetten de peş peşe tepkiler tabii eksik olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna bir tepki gösterdi. Erdoğan'ın gitmesi gerektiğini yazıyor dergi açık açık ve dergi Kılıçdaroğlu'nun da seçilmesi halinde hapisteki Selahattin Demirtaş'la ilgili durumun hızla iyileşeceğini belirtiyor. Batı'yla da Türkiye'nin arasının daha iyi olacağını ifade ediyor İngiliz The Economist. Bunun gibi farklı yayın organlarından, dünyadan açıklamalar da geliyor. Mesela Alman gazetesi itiraf ediyor. Oy kullanacak Türklere zorluk çıkardık diyor. Bu da işin başka bir boyutu. The Economist aslında kapağıyla birlikte neyi söylemek istiyor, ne demek istiyor, ne gibi bir mesaj vermek istiyor? Buradan başlayalım hocam.
Evet, hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Malumunuz Birleşik Krallık veya İngiltere 2. Dünya Savaşı'na kadar dünyanın süper gücü konumundaydı. Daha sonra bayrağı Amerika'ya devretti. Ancak çevremizdeki ülkelerde, Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Yemen'de bu kadar olaylar olurken insanlar Amerika'ya işte Amerikan emperyalizmi diye karşı dururken hiç kimse İngiltere'nin ismini telaffuz etmiyor. Evet. Yani sanki İngiltere bütün bu olaylara tarafsız bir gözle bakıyormuş gibi. Halbuki İngiltere bütün senaryoların tam göbeğindedir. Hatta senaristidir. Peki bunu nasıl başarıyor derseniz, işte mesela BBC İngiliz Derin Devleti'nin yayın organıdır. The Economist bu şekilde ekonomiyi manipüle ederek dünyadaki olayları yönlendirmeye çalışır ki New York'la birlikte Londra borsası dünyadaki paranın aktığı yerdir. Yani devlet olarak kendi adını bu işlere bulaştırmadan iş biraz da böyle kötüye sardığı zaman sonuçta bir yayın organını suçluyorsunuz. Ama siz İngiltere devletini pek suçlamak aklınıza gelmiyor. Bu bir İngiliz kurnazlığıdır. Düpedüz İngiliz kraliyet makamının kontrolünde, hatta küresel sermayenin bu Rothschild ailesinin de merkezidir Londra. Hı hı. Şimdi aslında bu haberin doğru kısmı şu: 2023'ün en önemli seçimi diye bir haber yapmaları gayet normaldir, doğaldır ki dünyada mesela 1 milyar 400 milyon nüfuslu Çin'de, Hindistan'da seçimler oluyor. Çok da kimsenin umurunda olmuyor. Yahut da işte G7 üyesi ülkeler, diyelim ki Kanada'da seçim oluyor, Fransa'da, İngiltere'de seçim oluyor, Türkiye'deki kadar bir yankı bulmuyor. Bu yönüyle baktığımızda haberin bu kısmı doğru. Ama yorum kısmına geldiğimizde her iki tarafında işte Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler şunu yapmak istiyor, Erdoğan'ı destekleyenlerin hedefi budur gibisinden iki tarafın bakış açısını da koyabilirdi. Bu da bir noktaya kadar bir habercilik olarak düşünülebilirdi ama yapılan tamamen adeta sömürge valisine emreder. Yani İngiltere'nin Hindistan'daki sömürge valisi konumuyla kendini efendi, diğerleri de onların emrindeki uşaklarıymış gibi görüyor. Diyor ki aslında Tanzimat'tan bu yana Osmanlı'yı önce borçlandırarak kıskaca almışlardır. Yani biz Cumhuriyeti ilan ettik falan diyoruz ama 2. Dünya Savaşı'na kadar İngiltere'nin ta bu 17-25 Aralık sürecine kadar da Amerika'nın tasallutu altındaydı. Yani istihbaratımız, genel kurmayımız, diyelim ki ekonomimiz, ve kendi içinden devşirdikleri siyasetçiler aracılığıyla ülkede neyin ne kadar olup veya olmayacağına onlar karar veriyorlar idi. Şu andaki problem söz dinlemeyen dik başlı bir evet. yönetici var. Biz buna madem boyun eğdiremiyorsak bunu götürelim diye orada dünyaya bir açık mesaj veriyor. Zaten bunun sonucu olarak da ekonomik bir takım hamleler yaptılar. Doların 3 katına çıkması, Türkiye ekonomisi %5'in üzerinde büyürken, hiçbir banka iflas etmezken, Amerika'da bile banka iflasları varken, Türkiye'nin sürekli kredi notunu düşürmeleri, uluslararası yatırımcıların Türkiye'den çekilmesi vesaire, bunların hepsi ekonomik bir takım hamleler idi. Fakat hesaba katmadıkları bir nokta var. Anadolu insanının irfanı. Türkiye'de de ben 80'li 90'lı yıllar hatırlıyorum. Medya sürekli olarak hükümetleri eleştirirlerdi. Ve eleştirdikleri zaman da yıpratırlardı. Fakat hiçbir evet. zaman kendi istediklerinde iktidar yaptıramazlardı. Yani medyanın bir yıpratıcı gücü vardır ama iktidar yapma gücü yoktur. Sonuçta Almanya'da 1,5 milyon seçmen var. Yaklaşık bunun 1 milyonu oy kullanacak. Şimdi Almanya'da oy kullanacak seçmenler ekonomistin sayfasına bakarak karar vermeyecekler. Ve kendi ülkelerini, kendi vicdanlarına göre oy verecekler. Hatta bu ters tepki de yapar. Hı hı. Yani her zaman mazlumdan, mağdurdan, hakkı yenenden yana bir Anadolu irfanı diyoruz biz buna. Böyle bir halkımızın sezgisi vardır. Belki eğitim düzeyi çok yüksek değildir. Belki ekonomik düzeyi çok yüksek değildir ama değme profesörüne, değme iş adamına böyle taş çıkartacak. Bakıyorsunuz hı hı. gariban bir emekli 60 yaşındaki bir insan bütün medya haberlerini dinliyor. Dünyada ne olup bittiğini senin benim kadar yorumlayabiliyor Anadolu evet. insanı. Yani biz şunu göz ardı etmeyelim. İyilik at denize at, iyilik yap denize at, balık bilmezse halık bilir bir sözü vardır Anadolu'da. Yani iktidarın bu yapıp ettiklerini de görüyor. Önceki dönemleri de biliyor. Ve halk buna göre karar verir. Sadece 30 yaş altındaki gençleri bir takım WhatsApp, Twitter, sosyal medya ile kafalarını karıştırıyorlar ama onlara da herhalde aileleri, muhafazakar aileler sahip çıkar. Sadece bizim arsamızın üzerine gece kondu yapmaya çalışan sosyal medya var. Onun dışında herkes yerli yerince yerinde duruyor. Ben bakıyorum 5 yıl önceki seçimde kim neredeyse aşağı yukarı herkes aynı yerde konumunu sürdürüyor gibi geliyor bana.
Evet. Şimdi hocam dış basının ilgisine dair bir karşılaştırma var. Associated Press yapmış bir lider analizi. Orada iki ifade çok dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan için bağımsız dış politika yürütüyor ifadesini kullanırken Associated Press, Kılıçdaroğlu için Batı yanlısı politikayı tercih ediyor ifadesini kullanmış. Kılıçdaroğlu BBC'ye verdiği bir mülakatta da diyor ki Rusya ile değil Batı ile ilişkilere öncelik vereceğim ifadesini kullanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde Rusya-Ukrayna savaşı dahil hep bir denge politikası gözettiğini görüyoruz. Bunun da Türkiye'ye kazandırdığını biliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun işte Kremlin'e değil de Batı'ya yönümü döneceğim açıklaması ne anlama geliyor? Biraz da buradan
şimdi
devam edelim.
Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluşundan hatta Tanzimat'tan bu yana şöyle bir absürt bir durum var. Bütün dünyada zenginler genelde sağ kesimi destekler, işçiler, fakirler de sol kesimden oy alırlar. Evet. İşte İşçi Partisi, Muhafazakar Parti örneğidir İngiltere'de. Dünyada örnekleri çoktur bunun. Şimdi Türkiye'ye bakıyoruz. Türkiye'nin en zengin, en böyle kalbur üstü tüsiyatçıları, iş adamları, en okumuş insanlarına bakıyorsunuz. Hepsi solcu. Ve evet. işte Ankara'nın Çankaya'sında, İstanbul'un Beşiktaş, diyelim ki Bakırköy, Şişli'de oturanlar, Kadıköy'de oturan, Bağdat Caddesi'ndeki, Boğaz'daki büyük zenginlere sermaye bakıyorsunuz. Sahip hep sermaye evet. sahibi solcular. Fakir fukara, garip kuraba, muhafazakar parti olan işte Demokrat Parti, Adalet Parti, ANAP'a ve Şu anda da AK Parti'ye oy veriyor. Böyle bir seçmen profili var. Bir diğer konu PKK Marksist bir yapılanmayla kurulmuş bir örgüttür. Türkiye'deki işte sol CHP mesela solcu bir parti. Hı hı. Rusya ile iyi olması beklenir değil mi?
Evet.
Bakıyorsunuz hem PKK'nın hem Türk solunun Amerika ile ve Avrupa Birliği ile, yani Türkiye'den kaçan hiçbir solcu Rusya'ya gitmiyor.
Evet.
Hepsi ya Almanya'da ya Fransa'da ya Amerika'da. Dolayısıyla bizdeki sol sol değil, sağ sağ değildir. Dünya
evet.
Bu seçim öncesinde de biraz iç politikaya girmiş gibi oluyoruz. Yani normal şartlarda aslında yerli milli ile küreselcilerin kapışması, tıpkı Trump'la Biden'ın kapışması gibi, tıpkı işte Rusya'da Putin'i bu küreselcilerin istemediği gibi.
Son Macaristan'da da buna benzer bir şey denedi.
Orban'la karşı da altılı bir masa oluşturulmuştu. Küreselciler, Soros özellikle o altılı masayı çok destekledi. Fakat Orban da tıpkı Putin gibi, Erdoğan gibi yerli milli siyaset izlemeye çalışan ekipti, kazandı. Bütün küresel sermayenin illüzyon ve manipülatif medya haberlerine algı oluşturmasına rağmen. Çünkü insanlar son tahlilde evine girecek ekmeğe bakıyor. Hı hı. Yani diyor ki deprem oldu. 500 binin üzerinde yeni bina, konut yapılacak, mesken yapılacak. Mevcut iktidar diyor ki ben bir yıl içerisinde diyor teslim etmeye başlayacağım. Diğeri diyor ki yapamazsın diyor. Ya ben şunu şöyle yaparım.
Ben 8 ayda bitiririm diyemiyor. Değil
diyemiyor veya bedava veririm diyor. Yani size şunu söyleyeyim. Bedava işte bayramlarda otobüsler oluyor.
Evet.
İnsan sokağa çıkamaz hale geliyor. Yani dünyada artık bedava olan bir şeyin çok da ucuz olduğunu düşünmeyin. Size geri
daha
dönüşü
pahalıya,
çok daha pahalıya mal oluyor. Evet. Bu nedenle her şeyin bir maliyeti, bir fiyatı olduğu gibi oradaki deprem evlerinde bir maliyeti vardır. İnsanlara önemli olan hayatını kolaylaştıracak şekilde sunmaktır. Bu nedenle insanımız çok dindar, çok muhafazakar olduğu için değil. Aslında bakıyor. Bir buna bakarım, bir buna bakarım. Hangisi benim hayatımı kolaylaştırırsa diyor. Dolayısıyla insanların biraz, siyasetçilerimizin de biraz çalışkan olması, halka böyle kötüleyerek değil. Mesela ben şahsen oy kullanırken şuna bakıyorum. Yani benim hem dünyam için hem ahiretim için ne vaat ediyor bu insanlar?
Evet.
Öyle ya falan kötü, İbrahim kötü, İbrahim ya tamam İbrahim Emre kötü ama sen nesin?
Evet.
Dolayısıyla tarihte olayları değiştiren insanlar aksiyon insanlarıdır. Mesela rahmetli Özal 80 sonrası öyle bir çıkış yaptı ki eline kalemi aldı. Şunu da yapacağım dedi. Köprüyü satacağım, özelleştireceğim, ikinci bir köprü daha yapacağım, otoyol yapacağım. Öbürü sattırmam dedi. Yaparım bal gibi dedi, özelleştiririm. Yani veya rahmetli Erbakan adil düzen dedi.
Evet.
Yani kimi inandı, kimi dalga geçti ama yeni bir şey ortaya koyması.
Tabii bugün gerekiyor. Erbakan'ın bütün hedeflerinin de gerçekleştiğini söyleyebiliriz.
Kısaca şunu söylüyoruz.
Aşağı.
Bundan sonra Türkiye'de siyaset yapmayı veya dünyada siyaset yapmayı hayal edenler için acizane şunu söylüyorum. Planınızı, projenizi, misyonunuzu, vizyonunuzu anlatın. Yani insanlara ben şunu vaat ediyorum, yoksa başkasını ötekileştirerek bir yere varamazsınız.
Ya da batıya göz kırparak.
Veya
hocam?
Tevhidi anlamda söyleyelim. Hazreti Peygamber ilk mesajını vermeye başladığında onu bunu kötüleyerek değil, kendi davasını anlatarak başladı. Dolayısıyla siyasi partilerimize, fikir adamlarımıza diyoruz ki sizin heybenizde ne varsa onu söyleyin. Bu milleti peşinize düşürdüğünüzde ne vaat ediyorsunuz? Ona bakalım. Şu anda medyanın dünyada ve Türkiye'de yapmak istediği şey fonlanıyorlar küresel ölçekte. Bu da geldiğimiz noktada bakıyorsunuz sahibinin sesi nefret kokan bir takım mesajlar veriyor. Halbuki biz dünya ülkelerine baktığımızda Türkiye'de 1071'den beri aynı coğrafyada yaşayan dinimiz, dilimiz, kültürümüz, tarihimiz, yani aynı camide ibadet edebilen, aynı kabristana defnedilebilen, arasında kız alışveriş olabilen sağcısıyla solcusuyla insanlarız. Bu kadar da germeye gerek yoktur bu ülke hepimizin. Yani Suriyeliler Türkiye'ye geldi. Bakın 3 milyon 4 milyon ise problem oldu. Biz 85 milyonuz. Biz nereye gideriz? Hiç kimse bizi kabul etmez. Dolayısıyla yaşayacaksak da öleceksek de bu coğrafyada hayatımızı sürdüreceğiz. Başka bir Türkiye yok. Kıymetini bilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet hocam. Bu arada son dönemde yapılan atılımlar, işte yeni uçak silah tanıtımları, Türkiye'nin teknolojide, savunma sanayinde geldiği nokta Yunanistan'ı bir kez daha panikle etmiş hocam. Yunan medyasında çıkan bir yazıda Yunanistan'ın Türkiye'yi durdurmasının yollarından birinin nükleer silaha sahip olmak olduğu kaydedilmiş ve yoksa Türklerin ilerleyişini durdurmaları için büyük güçlere yalvaracağız denilmiş. Bu açıdan devam edelim.
Zaten yalvarıyorlar. Evet. Yunanistan'ın şöyle bir bahtsızlığı oldu. 1980'li yılların başında Avrupa Birliği'ne girince Avrupa Birliği fonlarından çok ucuz krediler aldılar. Evet. 10 yıllık, 20 yıllık. Bu paralarla altyapılarını, sanayilerini güçlendirmek yerine bunu çok böyle hovardaca harcadılar. Hı hı. Bu paraların ödenmesine sıra gelince de iflas ettiler. Şu an Yunan ekonomisi son 10 yıldan beri işte adaları, limanların mesela Pire Limanı, Atina'nın yakınında Çinlilere 50 yıllığına veya 100 yıllığına kiralayabiliyor. Adalarını Almanlara turizm amaçlı vesaire.
Amerika'ya
Amerika'ya yerler. Üst olarak topraklarını kullandırıyorlar. Evet. Yani dökme suyuna değirmen döndürmeye çalışıyorlar. Sebep şu: üretmezseniz borç alırsınız. Borç alırsanız emir alırsınız. Türkiye'nin de yaptığı oydu aslında. Biz NATO'ya girmeden önce 30'lu 40'lı yıllarda bir milli savunma sanayimiz, bir kalkınma hamlemiz vardı. NATO ile birlikte bütün silah sanayimizi adeta sıfırladık. Ve NATO 7'ye 10 dengesi vardı. Yani 10 tane tüfek Türkiye'ye veriyorsa 7 tane de Yunanistan'a veriyor idi. Ki Türkiye ile Yunanistan çok da fazla bu adil bir paylaşım değildi. Türkiye Yunanistan'ın kaç katı büyüklüğünde bir ülkeydi. Silahların kontrolü de Amerika'da olunca Yunanlılar rahattı. Fakat şu anda Türkiye artık NATO'nun da denetimi dışında yeni silah sistemleri üretmeye başlayınca Ege adaları, ki gasp ettikleri Ege adaları, biliyorsunuz Ege adalarını Trablusgarp savaşı sırasında 1911 yılında biz İtalyanlara emaneten bıraktık. Karşılığında Libya'yı vermek karşılığında, çünkü dedik ki yeterli donanmamız yok. Arkasından 1945'ten sonra İtalyanlar 2. Dünya Savaşı'na yenilince bir protokolle Türkiye'ye devredeceklerdi. Bizimkilerin biraz da aymazlığından dolayı Yunanistan bir protokolle adaları devraldı. Evet. Hiçbir kurşun atmadan, hiçbir hakkı olmadan. Dolayısıyla da şu anda hemen Fethiye'den, İzmir'den, Aydın'dan başınızı kaldırıyorsunuz. Birkaç kilometre ileride Ege Adası var.
Duyulacak.
Dolayısıyla Yunanistan'ın korkusu bu adalara olan hakimiyetinin sonlanması. İşte Mavi Vatan'da haksız hukuksuz bir takım iddiaları vardı. Türkiye kendi milli İHA'larını, SİHA'larını, MİLGEM projesiyle deniz kuvvetlerini güçlendirmesi, yeni tür silahlar, işte Atak helikopterinden Kızıl Elma insansız uçağına varıncaya kadar yapması Yunanistan'ın gözünü korkutmuş durumda ve korkmakta da biraz haklı gibi geliyor.
Evet.
Çünkü eski günlerin hayalini yaşıyor ama artık o eski geride kaldı. Türkiye artık kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir ülke. Eğer bir sekte olmazsa önümüzdeki çeyrek yüzyıl içerisinde, yani başka kimsenin bir şey yapmasına gerek yok. Yani mevcut çarklar dönmeye devam ederse bir çeyrek yüzyıl sonra Türkiye bölgesinde en güçlü bir aktör olarak oyun yazan bir ülke konumuna gelecektir inşallah.
Evet, inşallah diyelim, devam edelim hocam. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 10 Mayıs'ta Suriye, İran, Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakanlarının Moskova'da bir araya gelebileceğini söyledi. Daha önce birkaç hafta önce de Savunma Bakan Yardımcıları düzeyinde MİT ve İstihbarat Başkanları düzeyinde bir toplantı yapılmıştı. 10 Mayıs'ta da Dışişleri Bakanları düzeyinde bir toplantı olabileceğini ifade etti. Bu toplantıdan beklenti nedir? Daha önce Esed rejiminin işte Türk askerinin topraklarımızdan çekilmesi şartını koşuyoruz. İşte muhaliflere destek vermesini, kesmesini istiyoruz diye sıraladığı şartlar vardı. Bu toplantıda bir mesafe kat edilebilir mi? Neler söylersiniz?
Şimdi,
buyurun.
Güreşte bir peşrev çekme vardır. Karşı rakibi neleri verebilip nelerini vazgeçmeyeceğini görmek açısından. Önce Suriye rejimi ön şart olarak Türk askerinin Suriye'den çıkmasını söyleyince Türkiye otomatikman masaya da görüşmeye de gelmeyeceğini ifade etti. Böyle bir ön şart kabul edemeyeceğini. Biz daha önceki programlarımızda da ifade etmiştik. Yani bu Beşar Esad'ın kendi hür iradesiyle söyleyebileceği bir söz olmadığını. Çünkü Suriye'de şu anda Fırat'ın doğusunda PKK, YPG, Amerikan destekli olarak İran petrol ve su kaynaklarını kontrol ediyor. Fırat'ın batısında da Rusya Tartus'taki deniz üssü, Humeymin'deki hava üssüyle Suriye hava sahasını S-400'lerle kontrol ediyor. Karada da İran milisleri ve Lübnan Hizbullah'a İran destekli olarak ülkede kontrolü sağlamaya çalışıyor. Şimdi bu sözün arkasında biz İran'ın olduğunu düşündüğümüzü söylemiştik. Ben nitekim önümüzdeki günlerde de İran Dışişleri Bakanı'nın Suriye temasları söz konusu olacak. Burada Türkiye'nin İran'a, Rusya'ya ve Esad rejimine verdiği mesaj şu. Bakınız sizin petrol ve su kaynaklarınıza gayrimeşru olarak çöken bir deniz aşırı bir güç var. Onun aparatı olan bir terör grubu var. Yani oradaki YPG, SDG, PKK unsurları kendilerine özellik vesaire vaat ediliyor ama gerçekte onlar Rakka'da, Deirizor'da, Ebu Kemal'deki petrol kuyularını bekleyen dünyanın en ucuz bekçileri. Çünkü Amerikan istihbarat teşkilatından veya Pentagon yetkililerinden zaman zaman çıkan beyanatlarda deniyor ki yani PKK burada hem karada silahlı mücadele yapabilen hem de ekonomik olarak kullanılabilen en ucuz aparat olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle Türkiye, İran ve Rusya'daki muhataplarına şu mesajı veriyor. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Şayet Amerikalıları ve buradaki terör gruplarını söküp atabilirseniz veya beraber bu işlemleri yapabilirsek Türk askeri de normalde bir anayasa taslağı hazırlanır. Irak'ta, Suriye'deki bütün tarafların bir araya geldiği ve Türkiye'deki mültecilerin de vatanlarına rahatlıkla dönüp topraklarına, evlerine yerleşebildiği bir düzen kurulursa Türk askeri de elbette belli güvenceleri alarak yani Suriye'den Türkiye'ye terör tehdidi olmadığı şartıyla çekilebilir. Ama Amerika'nın veya PKK'nın, YPG'nin böyle bir hedefi yok. Direkt Suriye'yi bölüp parçalamak ve orada Irak'taki, Türkiye'deki ve İran'daki parçayla bir Batı destekli seküler bir Ermeni-Kürt karışımı, İsrail dostu bir siyasi yapılanmaya gitmek istiyorlar. Türkiye'de buna karşı çıkıyor hadise. Bundan ibaret aslında.
Birkaç hafta önce Suriye'nin rejim lideri Beşar Esed Arap dünyası ile ilişkilerini geliştirmeye başlamıştı yeniden. İran'dan da sürpriz bir ziyaret gerçekleşti hocam. İki günlük bir ziyarette İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Esed de görüştü. Suriye'ye bir resmi ziyaret gerçekleştirdi. 13 yıl sonra ilk kez Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşti bu ziyaret. En son 2010'da Ahmedinejad Cumhurbaşkanı iken ziyaret etmiş. İran'ın Esed'le bu teması ne anlama geliyor? Bunu sorayım.
Şimdi Orta Doğu coğrafyasında İran'ın en yakın müttefiki olan ülke konumunda şu anda. Suriye devleti demiyoruz, Suriye rejimi.
Evet.
Çünkü Suriye'nin 22-23 milyon nüfusu içerisinde %10'luk bir orana sahip olan Nusayriler dediğimiz, yani evet, Türkiye'de Alevi Arap dedikleri bu kesim Ulat-ı Şia'dır. Bunlar İran'la müttefiktir. Geri kalan %80'i Sünni Araplardan oluşan bir ülkedir zaten Suriye. Dolayısıyla da İran her ne pahasına olursa olsun Suriye rejiminin ayakta kalmasıdır onun kırmızı çizgisi. Bu nedenle de artık bu Arap Baharı ile birlikte yönetimlerin devrilmesi vesaire söz konusu olmuştu. Ve Esad'la artık hem Batı'nın hem Arap ülkelerinin hem de Rusya'nın ortak bir noktada buluştuğunu görüyoruz. Yani Esad giderse yerine girecek İhvan-ı Müslim'in hareketinin İsrail ve Batı çıkarları için daha tehlikeli ve tehdit unsuru içerdiği için Esad'a fit oldular diyelim amiyane tabirle. Bu nedenle geleceğin yol haritasını belirleme açısından da İbrahim Reisi'nin Beşar Esad'la olan görüşmesinde Suriye'nin geleceğini konuştuklarını, evet, söyleyebiliriz. Burada ilk akla gelen hep Türk askerinin ve Türkiye'nin kontrol ettiği bölgeler akla geliyor ama Suriye için asıl tehdit Fırat'ın doğusunda. Çünkü ekonomik kaynakları, evet, olmayan bir Suriye ayakta kalamaz. Yani su kaynaklarını, barajları, hidroelektrik santrallerini ve petrol kuyularını kontrol eden ve oradan elde ettiği gelirle, işte Amerika bilmem kaç tır
silah
gönderdi, işte helikopter veriyor, hava savunma sistemleri verir diyoruz ama Amerika kimseye
bir şey vermiyor.
Bir şey vermez yani, süt sağmayacağı, ne, evet, ot vermeyen
petrol karşılığında
şeydi.
Onları
ve orada
besliyor.
PKK'lıları petrol kuyularına bekçi bıraktı ve onu da spot piyasada dünya pazarlarına sunuyorlar. Yani o petrolün onda birini Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil, Türkiye'den normal bir iş adamı yapsın, ne hangi kara listeye gireceğini siz tahmin edin ama bunu Amerikalılar ve Yahudi bankerler yapınca hiç de bir problem olmuyor. Şu anda Suriye'nin petrolünü gayrimeşru bir şekilde çalıyorlar ve dünya piyasasında satıyorlar. Maalesef.
Evet, Suriye demişken hocam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı bir haber vardı. DEAŞ'ın lideri Hüseyin El Kureyşi'yi Türkiye etkisiz hale getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir noktaya temas etmişti bu haberi duyururken. Bunu Amerika yaptığı zaman dünya allayıp pullayıp böyle flash haber olarak duyurup, evet, lanse ederken bakalım bizim bu yaptığımız, gerçekleştirdiğimiz başarıyı nasıl verecek diye sormuştu. Evet, dünyada kısmen de olsa bir etki uyandırdı ama DEAŞ liderinin etkisiz hale getirilmesi yeterince konuşuldu mu dersiniz?
Evet, operasyonun yapıldığı yer Afrin ile bizim Reyhanlı arasında, evet, Cinderes denen bir bölge var. Tamamen zeytinliklerle kaplı. Afrin'in operasyonu sonrası da bir gitmek nasip olmuştu. Yani böyle, evet, zeytinliklerin içerisinde villaların olduğu bir bölge. Oldukça da zengin bir bölge orası, Suriye içerisinde. Şimdi DAEŞ lideri uzunca bir süre dışarı çıkmamış, yani villanın içerisinde, evet, kalıyor. Kendi yardımcıları onun ihtiyaçlarını karşılıyor ve görüşmeye gelenler. MIT'in çok uzun süreli takibi ve teyidi sonucunda operasyon yapılıyor ve etkisiz hale getiriliyor. Şimdi burada sorulması gereken soru şu. Hani Amerika koalisyon güçleri
PKK'ya
bu kadar silah vermişlerdi, evet, bu kadar destek vermişlerdi, DAEŞ'le mücadele ediyor diyordu. Bir önceki liderin de Türkiye etkisiz hale getirdi.
Evet.
Genelde o Elbap harekatında 3-4 bin,
tabii 5 bine yakın hocam,
evet, DAEŞ'li
etkisiz hale getirdi.
Yani Suriye'deki DAEŞ'le operasyonlar sırasında Türk askeri kadar onlarla mücadele eden, DAEŞ'e onlar kadar zayiat verdiren ne Amerika, ne İngiltere, ne HDP, ne PKK hiçbiri değil yani.
Evet.
Peki buna rağmen DAEŞ'la savaşıyor imajı vererek Batı kamuoyunda PKK'lılara bir kahramanlık destanı çıkarmaya çalışan bir senaryonun bir uzantısıdır. Burada bu deprem sonrasında aslında Hatay'ın demografik yapısına da,
evet,
dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü Hatay çok kültürlü bir yapıya sahiptir. Bu Afrin'den hava araçlarıyla bakın Tarsus'a kadar gelmişlerdi. İskenderun Körfezi'ne inmek İran, Irak, Suriye ve Türkiye'deki bütün bu operasyonlarını Akdeniz'e ulaştıramadıktan sonra çok da başarılı sayılmazlar. Bu nedenle de Türkiye Devleti'nin hem bu Hatay'daki deprem sonrası konuda bir hassasiyet göstermesi, evet, hem de Suriye'nin içerisindeki mevcut gelişmelerin artık Biden açık açık deklare etmişti. Yani benim ömrü hayatımda böyle bir siyasi PKK devletinin olduğunu göreceğini, evet, deklare etmişti. Bu şu demektir: önümüzdeki kısa bir süre içerisinde bu devlet yapısını oluşturmak istiyorlar. İşte bu nedenle Türkiye'yi kendileri, evet, için bir çiban başı gördükleri için bu bir kadar seçimlere abanmalarının, evet, bir sebebinde bu olduğunu düşünüyoruz. Burada antiparantez şunu söyleyeyim. Buyurun. Avrupa ülkelerinde oy vermeye giden Türk seçmenlere PKK'lılar tasallutta bulunuyor.
Fransa'da, evet,
arbede çıkıyor ve Türkiye'deki bazı malum yayın organları da karşıt görüşler arasında çıkan arbedede Fransız polisi müdahil oldu diyor. Şimdi bakın, evet, tekrar ediyorum. Oy kullanmaya eşiyle, çocuğuyla, ailesiyle giden bir normal
gurbetçi
aileye PKK'lılar tasallutta, evet, bulunuyor.
Oy kavga çıkıyor. Engel olmak istiyorlar.
Ve, evet, Fransız polisi araya giriyor ve Türkiye'deki medyanın işitir acısı durumunda. Evet. Da ayrıca belirtmekte fayda var.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. İlk bölümü noktaladık değerli dinleyenlerimiz. İkinci bölümde yeniden birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla stüdyomuzda birlikteliğimize devam ediyoruz. Yine medeniyet coğrafyamıza dair önemli başlıkları konuşmaya devam edeceğiz. Hocam, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıkladığı bir bilgiyi paylaşarak devam edelim. Ermenistan uçaklarına Türkiye hava sahasını kapattı. Geçen haftalarda Erivan'a bir heykel dikilmişti. Türk diplomatları katleden o teröristlerin heykelleri denilebilir. Belki de onları anma amacıyla yapılmış bir şeydi. Bu konuya değinelim. Bu arada tabii Azerbaycan'la Ermenistan arasında da bir taraftan barış görüşmeleri de devam ediyor. Son olarak barış ve devletler arası ilişkilerin kurulmasına dair ikili anlaşma taslağı da bazı maddeler kabul edilmiş, mutabakata varılmış. Öncelikle Ermenistan'a Türkiye hava sahasının kapatılması cevabı nasıl bir etki uyandırır, bunu konuşalım. Çünkü Türkiye'yi de Türk hava sahasını kullanarak Avrupa'ya gidiyordu Ermenistan uçakları. Önemli bir cevap olsa gerek, neler söylersiniz?
Gerek Ermenistan gerekse Irak'ın kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetiminin Türk hava sahasının kapatılmasıyla büyük sıkıntılar çekeceğini, evet, biliyoruz. Ermenistan'daki normal sıradan Ermeni vatandaşlarının aslında Türkiye ile ve Azerbaycan'la olan ilişkilerinin belli bir noktada barışla sonuçlanması ve herkesin yoluna bakması yönünde olduğu, evet, kanaatindeyim. Ancak diaspora dediğimiz, yani Fransa, Amerika gibi Batı ülkelerindeki bu Ermeni devletini ve oradaki bir takım provokatif olayları da fonlayan güçler bir barışın olmasını istemeyenlerdir. Evet. Bu nedenle de yani zaten 2020 yılındaki o savaştan sonra, 40 günlük savaştan sonra Ermenistan'daki Ermeni işgalindeki topraklarını kurtaran Azerbaycan ateşkesle birlikte 2 yıl hı hı, geçen bir sürede kalıcı bir barış anlaşmasının imzalanması için Zengezur koridoru ve Laçin koridoru konusunda bir takım pürüzler vardı. Tam bu pürüzlerin giderilmesi, yani Zengezur koridoru dediğimiz Nahçıvan'dan Azerbaycan'ın bağlantısı, oradan da Türkistan'a kadar gidecek olan Türkiye'nin transit karayolu ve demiryolunun açılması. Evet. Laçin koridoru dediğimiz de Ermenistan'la Dağlık Karabağ arasında bir bağlantının oluşması. Bu da Ermeniler için önemliydi. Fakat bu en son heykel tartışması, yani siz Türk büyükelçiliklerine saldırı yapan eli kanlı katillerin heykelini dikiyorsanız bu bir meydan okuma konumundadır. Hem de bir barış anlaşmasının imzalanması arifesinde. Bu nedenle eskiden bu işleri Rusya tezgahlıyor, kotarıyordu. Ermenilerin hamisi konumundaydı. Şu anda Rusya Ukrayna'da başı dertte olduğu için bu işi artık Fransa, Amerika gibi batılı ülkeler bu işin sponsorluğunu üstlendiler. Ama Türkiye'de şunu açık, seçik, net bir şekilde Ermenistan'a söyledi. Yani siz Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkilerinizi gergin tutarak hiçbir yere gidemezsiniz. Hiçbir şey elde edemezsiniz. Çünkü adeta nefes borusu konumundadır Türkiye. Ve Ermenistan'la Türkiye barış içerisinde yaşar ise bu Türkiye'nin de menfaatinedir. Çünkü sınırların açılıp ticaretin geliştiği, yani Türkiye'deki insanların rahatlıkla Ermenistan'a gittiği, Ermenistan'dakilerin Türkiye'ye gelebildiği ve Azerbaycan sınırında açıldığı bir dünyada daima daha büyük olan ülkeler karşılıklı etkileşimden daha büyük. Yani çoktan çok, azdan az misali. Bu nedenle Türkiye bu konuda kendi özgüveni tamdır. Fakat Ermeniler burada ikilem yaşıyorlar. Bir taraftan Türkiye'ye karşı düşmanlıklarından vazgeçemiyorlar. Diğer taraftan da her hamlelerinin başına daha da büyük gayeler açtığını görüyorlar. Türkiye de zaten o hava sahasını kaldırarak, yani ayaklarını denk alıp bir an evvel bu barış anlaşmasını imzalayarak herkesin yoluna bakması konusunda ciddi bir mesaj verdi. Daha geçtiğimiz aylarda da bunu İran kuzeyinde Talabani kontrolündeki Süleymaniye havaalanıyla ilgili alınmış bir kararda söz konusuydu.
Evet hocam, devam edelim. Kremlin'den önemli bir açıklama yapıldı. Kiev Putin'e suikast girişiminde bulundu denildi. İHA'larla bir suikast girişiminde bulunulduğu ve İHA'ların etkisiz hale getirildiği, işte Putin'in yara almadan kurtulduğu vesaire ifade edildi. Bunu da Amerikan güdümündeki Kiev'in yaptığını söyledi Kremlin. Kiev'den yalanlama geldi. Yine ABD'den de bu yönde işte bizimle alakası yok denildi. Karşı saldırıda bulundu Rusya. Yine onlar da İHA'larla Ukrayna'ya saldırı gerçekleştirdi. Bu sıcak gelişmeyi nasıl yorumlamak istersiniz hocam? Buradan devam edelim.
Evet, şimdi olaya şöyle bir geniş açıdan baktığımızda 10 yıl öncesinde Ukrayna'nın doğru dürüst bir milli ordusu bile yoktu. Hı hı. Ne zaman ki Yanukovic Rusya'ya dönmek zorunda kaldı, seçilmiş bir iktidar, daha sonra o Soros yanlısı göstericilerin sokak hareketleriyle Kiev'deki seçilmiş iktidarı Moskova'ya gönderip, daha sonra Batı yanlısı bir takım başkanlardan sonra en sonunda bu mevcut
komedyeni
iş başına getirdiler, Zelenski'yi. Şu anda Zelenski'nin Ukrayna'da bile olmadığı rivayetler arasında. Yani nerede olduğu belirsiz. Şimdi burada böyle bir hava saldırısını, yani Rusya'nın başkenti Moskova'ya ve Moskova'da da Kremlin'e ve direkt Rus devlet başkanı Putin'e suikast girişimi. Yani bazı şeylerin şuyu vukuundan beterdir derler. Gerçi saldırının gece 3 gibi olduğu, o sırada Kremlin'de zaten Putin olmayacağı bilindiği de ayrıca bu işi bilenler tarafından söyleniyor. Bir diğer konu da Rusya hemen şu tepkiyi verdi. Yani bu Zelenski'nin veya Ukrayna'nın yapabileceği çapta bir iş değil. Bunun arkasında İngiltere ve Amerikan aklı ve teknolojisi ve istihbaratı vardır. Yani uydudan Amerika dünyayı en çok kontrol edebilen bir ülkedir. Ve Amerikan istihbaratı ve oradaki teknolojisi olmazsan Ukrayna böyle bir şeyi yapmayı aklından bile geçiremez.
Evet.
Bu bir. İkincisi, Amerika bunu niye yapsın veyahut da Ukrayna böyle bir şeye niye cüret etsin sorusu akla geliyor. Ve savaşı bir üst segmente geçirmek istedikleri konusunda da uluslararası medyada son birkaç günde çıkan haberler vardır. Çünkü Putin'i konvansiyonel savaştan nükleere doğru çekme girişimi olarak da söyleniyor.
Kışkırtma
çünkü Rusya'nın elinde dünyayı birkaç kez yok edebilecek nitelikte nükleer silahlar söz konusu ve bunlar da çok ileri teknoloji silahları ve işin o nükleer boyutuna girdiğinde zaten dünya yeni bir evreye girmiş olacak. Hepimiz için büyük bir tehdittir. Yani şu anda Kremlin sarayına yapılan bu saldırıyı sadece bir Putin'e yönelik bir suikast olarak değerlendirmemek, bu işin hesabını yapanların çok daha kanlı bir takım hesapların içerisinde olduğunu bilmekte fayda vardır. Bazen böyle küçük bir hadiseymiş gibi dünya tarihinde görülür. Arkasından büyük hadiselerin çıktığını yaşayarak görürüz. Evet. Bu nedenle de hatta Amerika'nın da şöyle bir komplo teorisi var. Aslında diyor bunu biz yapmadık. Ukrayna da yapmadı. Rusya içerisindeki Şahin kanadın bizzat yaptığını ve Putin'i nükleer silahları kullanmaya zorladığını, çünkü düşük yoğunluklu süren bir savaşın Rusya ekonomisini yavaş yavaş Rusya'yı zayıflattığını gördüklerinden bunu yaptığını iddia eden teorisyenler de vardır, ama birincisi çok daha makul ve mantıklı geliyor bu saldırı neticesinde. Ama öyle ya da böyle bunun sonucu şu olacaktır: önümüzdeki günlerde tahıl koridorunun tekrar anlaşmasının yenilenmesi söz konusu olacak. Rusya buna misilleme olarak buğday ve gübrenin Karadeniz limanlarından boğazlar üzerinde dünya piyasalarına geçmesini, işte bu Mayıs ayı sonunda bitiyor.
Evet.
Yani biterse dünya yeniden bir gıda krizine sürüklenebilir. Çünkü Rusya'nın Ukrayna işgaliyle, Kiev'e saldırmasıyla başlayan süreçte gıda fiyatları dünya piyasalarında dolar bazında çok büyük yükselişler göstermişti. Şu an eski seviyesinde bir miktar altına indi. Her şey normalleşti. Yani buğdayın, pirincin, mısırın, ayçiçek yağının falan fiyatları, bakın mesela 2022 Şubat'ında, bundan 15 ay önce 200 lira olan 5 litre yağ şu an 150 liranın altına inmiş durumda.
Evet.
İnsanlar olumsuzlukları öne çıkarmayı severler de mesela şu anda o temel gıda maddelerinde fiyatların normalleşmesi, bu tahıl koridorunun da yani Ukrayna'daki, Rusya'daki stok halindeki tahılın, ayçiçeğinin, şekerin dünya piyasalarına sunulmasıyla gerçekleşti. Fakat bu Kremlin saldırısıyla birlikte Rusya'nın bu koridoru askıya alabilme tehdidi ve tehlikesinin olduğunu da önümüzdeki günlerde bekleyip göreceğiz.
Evet. Bu arada Wagner'le Rus yetkililer arasında da bir soğukluk söz konusu hocam. Hemen paylaşalım haberi. Rusya'nın Wagner grubu paralı asker gücünün lideri Yevgeni Prigozhin ani bir açıklama yaparak güçlerinin geçen yazdan bu yana ele geçirmeye çalıştıkları Ukrayna'nın kritik kenti Bahmut'u terk edeceğini duyurmuş. Gerekçe ise teçhizat, mühimmat vermiyormuş Rus yetkililer Wagner'e. Bunu öne sürüyor ve Prigozhin ölü askerlerinin yanında bir video çekmiş ve Rus yetkililere tepki göstererek askerlerime mühimmat vermeyenler cehennemde yanacak demiş. Wagner acaba dışlanıyor mu? O ne dersiniz?
Ya şöyle de düşünebiliriz. Savaş çok pahalı bir iş.
Evet.
Yani dikkat ederseniz karşı taraf birbirlerine makinalılarla böyle bir anda yüzlerce, binlerce mermi atıyorsunuz.
Evet.
Yani o merminin hepsi
para.
Para. Artı o askerlerin işte giyinmesi,
yaşesi
donatılması. Evet. Ve cepheye sürecek asker bulmakta da zorlanıyor. Geçen hafta vakıfta bir arkadaşın odasında baktım. Böyle 3-4 tane genç vardı. Bunlar Rusya'dan misafir mi geldi dedim. Gülerek dedi ki bunlar dedi işte Türk kökenli, Tatar ve diğer etnik unsurlar, Müslüman.
Evet.
Unsurlar. Bunlar kaçtılar, işte şu anda İstanbul'un muhtelif yerlerinde yaşıyorlar dedi. Sebep ne dedim? Çünkü Rusya 20 yaşın üzerinde eli silah tutan özellikle Müslüman ve Türk gençlerini ön cephede savaşa sürmek istiyor ve onlar da bu bizim savaşımız değil diye, mesela yüz binlerce genç bu Putin'in seferberlik ilanından sonra yurt dışına kaçmışlardı. Evet. Ve bunun sebebi de yani özellikle Rus milliyetçisi olan o eski Gazzaklar dediğimiz bu Karadeniz kuzeyindekilerin dışında onlar savaşabilirler. Kendi ülkeleri ve kendi ana vatan Mağdur Raşa diyorlar bu şu anda.
Kiev'in olduğu yer mi?
Yani Dinyeper Nehri'nin doğusunda kalan ve Donbass'ın dışında daha Harkova varıncaya kadar her yeri Rusya'nın ana vatan olarak görüyor. Onlar savaşabilirler. Wagner ise profesyonel olarak yurt dışında operasyonlar yapan bir güçtür. Libya'da bunu yakından gördük. Biz Afrika'nın birçok ülkesinde yani bir Sudan'da, Mali'de, Sudan'da bile bakıyorsun Wagner görüyorsunuz. Aslında satranç oyunu gibidir bu işler. Yani Rusya bunu genç fark etti bir yıldan sonra. Siz Ukrayna'ya, siz Zelenski gibi bir şaklabanla, figürle sizi tahrik etti.
Evet.
Ukrayna'ya soktu. Arkasından artık Rusya yavaş yavaş Libya'daki güçlerini, Afrika'daki güçlerini, Wagner'in etkin olduğu yerlerdeki Suriye'deki güçlerini yavaş yavaş Ukrayna'ya doğru sevk etti. Bu da tam da Amerika'nın, İngiltere'nin istediği bir şeydi. İşte Türkiye'ye de karşı aynı şeyler yapıyorlar. Yani sürekli olarak Türkiye'yi tahrik eden, mesela Suriye'ye operasyon yapacaktı Türkiye kaç defa. Hep dengeleri, uluslararası dengeleri hesaba katarak yani Türkiye'de yani şunu kabul edelim. İran ve Türkiye'nin çok derin bir devlet aklı vardır. Ve öyle günlük, anlık, taktik hareket etmez. Bu nedenle de Rusya maalesef bu yeme, bu tongaya düştü. Şu an paçasını kurtarmaya çalışıyor Ukrayna bataklığından. Yani çıkması da kolay değil. Çünkü siz bir iddiayla giriyorsunuz. Kayıtsız şartsız çekildiğinizde size sormazlar mı? Siz madem bu şekilde çekilecektiniz niye girdiniz? Mevcut kazanımlarını da kaybetmeden orada varlığını sürdürmek istiyor. Ona da İngiltere, Amerika ve Batı güçler müsaade etmiyorlar. Ve bu düşük yoğunluklu savaş zaten Ukrayna'yı tarumar etti. Rusya'yı da yavaş yavaş zayıflatıyor, güçsüzleştiriyor. Bu da tam Batı'nın istediği bir gerçek durum.
Devam edelim hocam. Savaşın maalesef hüküm sürdüğü bir başka ülke Sudan iç savaşa sürüklenmişti. Geçen hafta da konuştuk. Bir ateşkes söz konusu oldu. Bunun da bir hafta daha uzatılması noktasında anlaşmaya varıldı. Türkiye'nin de Sudan'daki büyükelçiliğini Port Sudan'a taşıyacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Oradaki tahliyeler tamamlandı. Vatandaşlarımız Türkiye'ye getirildi. Sudan'daki son gelişmelere dair neler söylemek istersiniz? Amerika ve Suudi Arabistan'ın bu ateşkes payı olduğu ifade ediliyor. Buyurun hocam.
Şimdi önce sondan başlayalım. Türkiye'nin Hartum'daki büyükelçiliğini Port Sudan'a, Kızıldeniz kıyısına, o ciddenin hemen karşısında buraya taşıması. Daha önce Port Sudan yokken Sevakin adasında Osmanlı'ya bağlı yöneticilerin sarayları, idari binaları vardı.
Evet.
TİKA vasıtasıyla oranın 99 yıllığına restore edilip eski haline getirilme çalışmaları vardı. İşte bu darbeler vesaire sekteye uğrattı. Yani Türkiye'nin Sudan'la ilgili bir Sevakin Adası'nın restorasyonu ve oradaki tarım için kiralanan araziler konusu bizim iki önemli yatırımımız olarak daha önce söylemiştik. Şimdi Sudan iç savaşı veyahut da Sudan'daki güçler arası mücadele bize şunu gösteriyor. Hani tek adam tek adam diyorlar ya Türkiye'de bir kısım kesim. Ya yönetici bir tane olur. Yani ülkeyi bir tane
bir kişi yönetir.
Bir kişi yönetir. Ülkenin bir tane askeri gücü olur, genelkurmay.
Evet.
Bir tane emniyet teşkilatı, bir tane istihbaratı olur. Bu eş başkanlık, bu PKK gibi karanlık yapılarda bunlar olur. Kod isimler, eş başkanlar vesaire. Sudan maalesef bir problemden dolayı yani Darfur sorununa çözüm bulmak amacıyla Ömer el-Beşir'in Cencavit dediğimiz böyle dağınık haldeki milisleri bir araya getirip orada Sudan devleti adına yani askerin müdahale sine gerek kalmadan bu paramiliter kuvvetlerle bu işi çözmeye çalışarak bir birlik oluşturdu. Daha sonra bu birliklerin işte Libya'da, Yemen'de mesela Suudiler, Yemen'deki Husilere karşı bu birlikleri kullandır hızlı destek evet. kuvvetlerini. Bunların Suudi Arabistan'la da dirsek teması var. Hafter'le de dirsek teması var. Mısır'la da var. Altın madeni işletiyorlar. Dolayısıyla siz bir ülke içerisinde böyle kontrol dışı bir mekanizmanın büyümesine sebep olursanız bir süre sonra başınıza
bela
oluyor. Bu nedenle sevelim, sevmeyelim. Bir ülkede askerin, polisin, istihbaratın ve siyasi erkin bir tane tek başlı olması evet. gerekiyor. Siz ona paralel bir yapının palazlanmasına müsaade ederseniz o ne kadar iyi niyetli olursa olsun bir süre sonra güç zehirlenmesi
tabii.
ve ülkenin başına iş açıyor, felaketler doğuruyor. İşte Sudan'ın da yaşadığı tam da böyle. Yani normalde yapılmak istenen Sudan Genelkurmay Başkanlığı'nın bünyesine
hızlı destek kuvvetlerinin dahil edilmesi
entegrasyonuydu evet. ama adam şeyini bırakmak istemiyor.
Gücünü.
Hatta Türkiye'de de yani biraz benzetme ne kadar uyar bilmiyorum da mesela hastaneler vardı. SSK hastanesi, emekli evet, sandığının, polislerin, askerlerin, evet. bürokratların vesaire. Türkiye'de dedi ki bütün hastaneleri birleştireceğiz vesaire dedi. Ayrıcalıklar olan kafasını kaldırdı. İşte o zaman güçlü bir siyasi irade olduğu için, tek parti iktidar olduğu için ben böyle diyorum, böyle yapıyorum. Herkes buna uyacak dendi ve bu entegrasyon sağlandı. Eğer o anda bir koalisyon veyahut da zayıf bir irade olmuş olsaydı siz bunu yapamıyordunuz. Dolayısıyla eğer siz çok başlılığı sona erdirip ona bir nizamat vermek istiyorsanız güçlü bir iradenizin olması lazım. Yani Sudan'da güçlü bir siyasi irade, güçlü bir ekonomik yapı ve güçlü bir askeri bir yapı söz konusu olsaydı bu mevcut hızlı destek birlikleri askeri yapının içerisinde daha kolay entegre edebilirlerdi ama işte merkezi otoritenin zayıflığından da istifade ederek adam elindeki gücü bırakmak istemiyor ve o kişilerin hırsı şu anda 45 milyonluk Sudan halkına, Sudan ekonomisine ve Sudan'ın geleceğine mal oluyor maalesef.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Bu konuyla programımızı noktalıyoruz. Haftaya yeniden birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.